Herkese merhaba. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Metaverse Araştırma Grubu prodüksiyonu olan Bilim Kurgu mu, Bilim Gelecek mi podcast serimize hoş geldiniz. 20. yüzyılın önde gelen bilim kurgu yazarlarından olan Philip K. Dick hakkında konuşuyor olacağız. Kendisi Azınlık Raporu, Bıçak Sırtı, Androidlerde Elektrik Koyun Düşler mi gibi aşina olduğunuz eserlerin fikir babası olarak addedilebilir. Philip, 1928 ve 1982 yılları arasında hayatının büyük bir kısmını Kaliforniya'da geçirmiştir. İlk kısa hikayesini 1952 senesinde yazmıştır. Yazarın kısa hikaye türünde eserler üretme nedeni de tamamen ekonomik nedenler. Çünkü o zamanlarda ele gelir bir bütçesinin olması için, gelir artışının hayatını geçindirebilecek seviyede olması için senede 50 ile 100 arasında kısa hikaye üretmesi gerekiyormuş ve o da bu yüzden durmak bilmeksizin yazmaya devam etmiş. Bugün sizlere bahsedeceğim kısa hikaye 1966 senesinde The Magazine of Fantasy and Sci-Fi mecbuasında We Can Remember It For You Who Will Say başlığıyla yayınlanmıştır. Türkçe'ye sizin için toptan hatırlayabiliriz olarak da çevirileri mevcuttur. Bu kısa hikaye daha sonradan 1990 yılında başrolünü Arnold Schwarzenegger'in üstlendiği Total Recall filmine de ilham vermiştir. Bu film bu kısa hikayeden uyarlanarak yapılmıştır. Hikayenin temasını yanlış ve gerçek anı ayırımı olarak düşünebiliriz. Çünkü bu hikayede gerçek olmayan, fabrike edilen insan üretimi yapay anılar kişinin belleğine aktarılacaktır. Tabii ki de hikayenin sonuna geldiğimizde yanlış ve gerçek anı nedir? Gerçek olan anı bizim öngördüğümüz müdür? Yanlış olan anı bizim öngördüğümüz müdür? Bunlar üzerine okuyucunun oldukça kafası karışacak. Bunu şimdiden size söylemeliyim. Bu tecrübeyi kesinlikle kendiniz de deneyimlemelisiniz. Sizin için toptan hatırlayabiliriz kısa hikayesine geri dönelim. Hikayemizin baş kahramanı Douglas Quayle'dir. Kendisi işçidir ve Terra'da yaşamaktadır. Terra yeryüzüdür. Bu sırada Mars gezegeninde de koloniler yaşamaktadır. Orada da hayat vardır ve insanlar oraya seyahat etmektedirler. Fakat Douglas sıradan bir işçi olduğu için ve maaşıyla Mars'a gitmeyi finansal olarak gerçekleştiremeyeceği için Recall Incorporated isimli şirkete gider. Buradan Mars'a gitme anısı satın almayı düşünür ve hikaye bu şekilde başlar. Recall Incorporated şirketine gittiğinde onu şirketin CEO'su Bay McClain karşılar. McClain bir şekilde onu ikna eder. Mars'a gitmeyi belleğini satın alırken ona ekstra bir paket daha sunar. Der ki oraya bir Interplan ajanı misyonuyla gitmeyi düşünmez misin? İlk başta Doug, kendisine bu arada Doug diye de hitap edebilirim. Douglas'ın kısaltması. İlk başta Doug bunu enteresan bulur, biraz şüpheyle yaklaşır. Fakat daha sonra bir ajan olma misyonu ona heyecanla gelir ve bu paketi tercih eder. Derken kendisinin beynine bu paketi yükleme çalışmaları başlar. İlaç ile onu uyuturlar. Bu vaziyette Doug'ın beynine bir MR makinesi düşünebilirsiniz. Yani MR makinesi şeklinde bir aletin içine girer ve beynine yanlış anı yükleme süreci başlar. Fakat süreç içerisinde bir aksilik ortaya çıkar. Orada çalışan nörolojistler ve psikiyatrlar birden süreci durdururlar. Çünkü Doug'ın beyninde Mars'a gitme anısının olduğunu tespit ederler. Bundan yaklaşık bir ay önce böyle bir anıyı kendi beyninde rastlarlar. Bu demektir ki Doug Mars'a gitmiş. McClain ve ekibi şaşkınlık içindedir. Bir süre sonra şunun farkına varırlar. Douglas'ın bilinçli anıları silinmiş. Yani profesyonel bir ekip tarafından bilinçli anıları silinmiş. Fakat daha önce de bilincinde yer edinen Mars'a gitme arzusunu bir türlü silememişler. Her ne kadar onun Mars'a gitme durumunu bilincinden ve anılarından silseler de içindeki var olan Mars'a gitme arzusunu, ki büyük ihtimalle bu onun Mars'a gitme misyonunda yer almasının nedeniydi. Bu Mars'a gitme arzusunu bir türlü silememişler. Bu nedenle McLean ve ekibi anı yükleme sürecini durdururlar ve süreci de başlatmazlar. Böylelikle kendisinden talep ettikleri 1140 post krediyi tamamını olmasa da yarısını, yani 570 post kredisini onun cebine koyarlar. Derler ki ona, süreç tamamlandı, gidebilirsin. Doug eve taksiyle giderken cebindeki post krediyi görür, onun farkına varır ve kendi kendine şöyle der: ben bunları recall seyahati için harcamamış mıydım? Ve sonrasında şirkete geri döner, kalan parasını ister. Recall şirketi kendisine kalan parayı da verir. Douglas tekrar evine gider ve evdeki çekmecesinde Mars'a ait faunalar görür. Bunları gördüğünde tekrar kendini sorgulamaya başlar ve der ki, fakat ben Mars'a gitmedim. Recall seyahatim iptal oldu. Paramı geri aldım ve Mars seyahatim olmadı der. Sonra eşine sorar, Kirsten'e sorar. Ben Mars'a gittim mi der. Eşi de bu sorulardan bezmiş olacak ki, yani Doug'ın Mars saplantısı eşini artık çok sinirlendirmeye başlamıştır ve bir şekilde evi terk eder. Eşinin evi terk edişinin ardından Doug'ın evine Interplan polisi gelir. Interplan polisinin böyle aniden eve gelmesi sıradan değildir. Çünkü onlar Doug'ın kafasına bir transmitter, onun beyin sinyallerini ve düşüncelerini sesli olarak kendilerine aktaran bir aktarıcı, dönüştürücü yerleştirmişlerdir. Doug'ın her düşüncesi, düşüncesini eyleme döktüğü her şey Interplan polisi tarafından duyulmakta ve haberdar olunmaktadır. Meğer Doug Mars'a gerçekten gittiğinde Interplan'ın yetiştirdiği bir kişi olarak orada bulunmuş. Oradaki misyonu başka kişiyi takip etmek ve onun canını almakmış. Bu görev için tam olarak 5 sene kadar eğitim görmüş. Doug bu görevini başarılı bir şekilde de gerçekleştirmiş. Fakat kendisinin bunların hiçbirini hatırlamaması için onun Mars tecrübesi belleğinden, anılarından silinmiş. Ta ki Recall şirketindeki nörologlar bunu fark edene kadar. Tabii ki Doug bu bilgilerle karşılaştığında panikler ve oradan bir an önce kaçmak için bir şeyler yapması gerektiğini düşünür. Bunun için anılarıyla beraber daha önceden edindiği dövüş becerilerini de hatırlar ve adamları atlatmayı başarır. Interplan polisinin Doug'ın peşine düşme nedeni, Recall şirketindeki McLean ve onun ekibinde bulunan nörologların Doug'ın önemli bir Mars misyonu ve orada gerçekleştirdiği gizli görev hakkındaki bilgilere sahip olmasıdır. Çünkü bu toplum tarafından bilinmemesi gereken bir görevdir ve Recall şirketindeki kişiler artık bundan haberdar olduğu için bir şekilde bilgilerin sızma ortamı oluştuğu için Doug'ın öldürülmesi gerektiğini düşünür Interplan polisi. Aslına bakarsanız süreç Recall şirketinde başarısız olduğunda McLean direkt olarak Doug'ın kendisine buraya geldiğini kimseye söyleme şeklinde de bir söylemi olmuştur. Çünkü durumun ve akıbetinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkındadır. Fakat her ne kadar Doug bunu dile getirmese de beynindeki telepatik aktarıcıdan dolayı Interplan polisi bu durumun, bu ziyaretin haberini çoktan edinmiştir. Bu durumda akıllarımıza gelen soru şudur. Kısa hikayemizde teması vurgulanan extrafactual memory implant, Türkçesi sahte anı yerleştirme dediğimiz bu durum teknolojik olarak günümüzde mümkün müdür? Psikolojik koşullarda ve psikolojik destek ile insanlarda sahte anı yaratmanın mümkün olduğuna dair çalışmalar mevcut. Fakat önemli olan nöron iletişimi sağlanarak ve bilgisayar desteğiyle bu günümüzde mümkün müdür ya da buna dair çalışmalar var mıdır? 1966 senesinde bir bilim kurgu kısa hikayesiyle öngörülen bu durum günümüzde ne kadar ilerleyebilmiştir? En son 2020 senesinde Restoring the Sense of Touch isimli bir makaleye rastlıyoruz. Bu çalışmada mikro titreşim teknolojisi ile nöronlar
harekete geçiriliyor ve bir dalış kazası neticesinde elinin hissiyatını kaybeden genç bir insana onun eline dokunma hissi tekrar kazandırılmaya çalışılıyor. Bu çalışma Cell dergisinde yayınlanıyor. Ian Burkhart isimli genç 2014 senesinde Neuralife projesine dahil oluyor. Beynine bir bilgisayar yongası, motor korteksine bir bilgisayar yongası monte ediliyor. Aynı zamanda hissiyatını kaybettiği koluna ve eline bir çeşit beyaz bir sargı ile elektrik veriliyor. Buna dokunmatik kod çözücü sistemi deniliyor. Yapay bir haptik dönüt sistemi oluşturuluyor ve böylelikle beyin bilgisayar arayüzü sayesinde kişinin omuriliğine sinyal gönderilmeden direkt beyni ile hissiyatını kaybeden eli arasında bir yol oluşturuluyor ve böylelikle de nöronlar harekete geçiyor. Bu çalışma kapsamında kişinin bir şey izlerken aynı zamanda içeceğini içmesi, bu iki farklı durumu gerçekleştirebilmesi bir gelişme olarak gözüküyor. Kurgu hikayesi arasındaki Duck gibi düşüncelerinin telepatik bir aktarıcı yöntemiyle bir başka kişiye geçmesi ve o hızda geçmesi henüz daha teknolojik olarak mümkün değil. Fakat bu minhalde, yani bu amaç doğrultusunda çalışmalar uzun yıllardan beri devam ediyor. Tabii ki bu çalışmalar tıp alanında Parkinson hastalığı olan, inme geçiren, felç durumları olan kişiler üzerindeki çalışmalarla başlatılıyor. Toplumdaki dezavantajlı grupların kaybettikleri yetilerini tekrar kazanmaları ve yeşertmeleri adına şimdilik kullanıyor. Hazır bu konudan bahsetmişken 2016 senesinde de Deep Brain Simulation yöntemiyle, beyne yapılan derin simülasyon yöntemiyle bir kişiye, Parkinson hastası olan bir kişinin yetilerini kazanması doğrultusunda bir başka çalışmaya da rastlıyoruz. Fakat şunu belirtmek gerekiyor ki Deep Brain Simulation yöntemiyle yapılan çalışmalar 1990'lı yılların başlarından itibaren var. Nöron iletişimini baz alarak bilgisayar ve beyin iletişimi sayesinde ortaya çıkarılan bir diğer enteresan fikir de MindX projesidir. Bu proje kapsamında nörotek oluşumu akıllı gözlük imal etmeyi hedeflemektedir. Fakat bunu yaparken beyin kontrolü ile akıllı gözlük imal etme fikrinden yola çıkar. Bu fikri oluştururken nöroteknoloji, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka bileşenlerini bir araya getirir. Öyleyse çıkış sorumuzu tekrar hatırlayalım. Teknoloji ile yapay anı yerleştirme mümkün müdür? Şimdiye kadar bahsettiğim çalışmalar, beyin, nöronlar ve bilgisayar teknolojisi arasında bir bağ kurulup kurulamayacağına dair ortaya çıkan teknolojik gelişmelerdi. Şimdi size çok özel bir bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Araştırma, MIT'nin de içerisinde bulunduğu bir araştırma grubu tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada bir fareye, deney faresine yalancı anı transferi yapılmaya çalışmıştır. Tabii ki bu deneyi yaparken denek faresini klasik bir yöntem olan korku ile koşullandırma fikrinden yola çıkılmıştır. Deney kapsamında A bölgesi oluşturulmuştur. Bu A bölgesinde deney faresine mavi ışık verilmiştir. Daha sonra deney faresi B bölgesine geçmiştir. Burada mavi ışığa maruz kalmamıştır. Burası farklı bir ortamdır. Burada kendisine elektrik şoku verilmiştir. Deney faresi elektrik şoku kendisine verildiğinde donma davranışını göstermektedir. Tabii ki elektrik şokunu alan fare kısa süreliğine donuyor. Deney kapsamında fare daha sonra üçüncü bir ortam olan nötr ortama geçiriliyor. Fakat bu nötr ortamda mavi ışık yine yok. Aynı zamanda nötr ortamda elektrik şoku da yok. Elektrik şoku olmayan ve de mavi ışık olmayan ortamda bulunan deney fareleri korkacak da bir nedenleri olmadığı için donma eylemini göstermiyorlar. Fakat çok enteresan bir şekilde bu nötr ortama yapay mavi ışık verildiğinde fareler aniden donma eylemini
gösteriyorlar. Fareler için mavi ışık yapay anı olarak nitelendirilebilir. Fareleri donma eylemi savunmaya geçiren faktör mavi ışık yapay anısıdır. Böylelikle farelere yalancı anı transferi yapılabilmesinin mümkün olduğu kanıtlanmıştır. Sizin için toptan hatırlayabiliriz. Kısa hikayemize dönecek olursak, Douglas ölmek istemez. Bunun için sonuna kadar direnir. Düşündükten sonra bir fikir ortaya atar. Madem Mars hafızamı silemiyoruz, niçin daha güçlü bir hafıza ekleyerek Mars hafızamı bastırmıyoruz? Gayet yerinde bir öneri, öyle değil mi? Burada bizim kültürümüzdeki çivi çivi söker mantığını da görebiliriz. Bunun üzerine Recall Incorporated şirketindeki nörobilimciler Doug'un beynini analiz etmeye başlarlar. Onun anılarını ziyaret ettiklerinde en güçlü hafızasının bir çocukluk fantezisi olduğunu tespit ederler. Doug 9 yaşındadır. Sokakta yalnız başına yürümektedir. Fare boyutunda dünyayı ziyaret eden uzaylılar ile karşılaşır. Henüz uzaylı istilası gerçekleşmemiştir. Bu uzaylılar sadece haberci, ulak niteliğinde dünyayı ziyaret etmişlerdir. 9 yaşında olan Douglas, uzaylılara o kadar nazik ve merhametli bir şekilde davranmıştır ki uzaylılar onunla iletişime geçmeyi kabul etmiştir. Ve minnetlerini Douglas'a göstermek için bir anlaşma yapmışlardır. Doug ve uzaylıların yapmış olduğu anlaşma şu şekildedir. Doug hayatta olduğu sürece dünya uzaylılar tarafından istila edilmeyecektir. Böylece Doug sadece hayatta kalarak, parmağını bile kıpırdatmadan bütün dünyayı kurtaracaktır. Tıpkı bir kahraman gibi. Bu onun hafızasında oldukça güçlü bir anı olarak yer etmiştir. Bilinçaltına kaya gibi oturmuştur. Sadece bir çocukluk hayalinin insan hafızasındaki yerini görebiliyoruz. Nörobilimciler Doug'un hafızasındaki bu çocukluk anısını tespit ettikten sonra Interplan polisi Doug da dahil olarak tamam diyorlar. Senin bu güçlü çocukluk hafızanı ön plana çıkaralım. Belki de böylelikle Mars hafızan silinir. Süreç başlatılıyor. Doug'a tekrar onu uyuşturan bir solüsyon veriliyor. MR makinesi gibi olan makinenin içine girdikten sonra hafıza silme ve anı yerleştirme süreci başlıyor. Derken Doug uyurken sayıklamaya başlıyor ve şöyle diyor: bu tecrübeyi nasıl unutabilir? Bana Mars'taki adamı öldürmem için görünmez değneği veren onlardı ve bu değnek hala evdeki çekmecemin içerisinde. Ve bu sözler üzerine nörobilimciler ve Interplan polisi anlıyor ki Doug'un çocukluk anısı da gerçek. Dünya aslında uzaylı istilasını çoktan yaşamış ve eğer Doug ölürse uzaylılar dünyayı, Terra'yı tamamen kontrolleri altına alacaklar. Hikaye bu şekilde biter. Peki bu hikaye biz okuyuculara neyi sorgulattı? Öncelikle gerçek nedir ve gerçek anı nedir? Bunu sorgulattığını düşünüyorum. Bilimsel çalışmalara göre beynimiz yeni bir bilgiyi edinir edinmez onu çarptırma potansiyeline sahip bir mekanizmadan oluşmaktadır. Peki böyle bir sisteme sahipken dünyayı olduğu gibi görebilir miyiz? Bu süreçte duyularımız ve algılarımız bizi ne kadar şekillendiriyor? Gerçek olan nedir? Gerçek olan çoklu perspektiflerin bir araya gelmesinden de oluşmaktadır. Yani bir gerçeğin tek bir tarafı yoktur. Hikayeden de anlaşılacağı üzere Doug ilk başta Mars'a ait gerçek olmayan yapay bir anı satın almak niyetiyle gittiği şirkette Mars seyahatini yaşadığını öğreniyor. Daha sonra da Mars seyahati yapma arzusunu bastırma amaçlı daha güçlü bir anı ortaya çıkarma sürecinde bu anının da gerçekten yaşanmış olduğunu fark ediyor. Diğer yaşadıkları da bu gerçeklik sonucunda ortaya çıkmış oluyor. Bu durumda bizim günlük hayatımızda karşılaşacağımız ve karşılaştığımız çeşitli durumlarda ilk başta neyin ne olduğunu çözemediğimiz durumlar silsilesi insanın aklına gelmiyor değil. İlk başta bu gerçek olamaz dediğimiz bir durum başımıza gelebiliyor daha sonra süreç içerisinde onun nedeninin başka bir neden olduğunun farkındalığına varıyoruz. Daha sonra da o farkındalığımız daha yüksek bir farkındalıkla daha büyük bir farkındalık sürecinin birleşimine dahil oluyor. Böylelikle gerçek içinde gerçek, gerçek içinde gerçek ortaya çıkıyor. Burada demek istenen gerçeğin farklı boyutlarının zamanla ortaya çıktı ve bunun daha önceki podcast bölümlerimizde bahsettiğimiz gözlem, tecrübe, deneme, yanılma gibi yöntemlerle beynimizde oluştuğunu söyleyebiliriz. Bilim kurgu hikayelerinde öngörülen bilimsel ve teknolojik gelişmeler hayatımızda hikayelerdeki gibi çabucak gelişmiyor. Oradaki akışkanlık ve gelişkenlik seviyesi yüksek oluyor. Fakat bahsettiğim gibi bizim teknolojik ve bilimsel çalışmalarımız bu gelişmeleri adım adım ortaya koyuyor. Sanırım burada söyleyebileceğimiz şey günümüzde hakim olan point and click Türkçesiyle işaret et ve tıkla anlayışının çünkü bu bir teknolojik anlayıştır. Bilgisayarımızın faresiyle ekranı işaret eder ve daha sonra işaret ettiğimiz şeyin üzerine tıklarız. Yine akıllı telefonlarla, tabletlerle parmağımızla işaret eder ve daha sonra bir iki parmak darbesiyle işaretlediğimiz şeyi seçeriz ve ilerleriz. Buna point and click teknolojisi deniyor. Bu hikayede ve bu hikaye bağlamında gerçekleştirilen teknolojik gelişmelerde gelecekte point and click yerine look and think teknolojisi hakim olacaktır. Bak ve düşün. Bak, düşün ve gerçekleştir. Nöronları aktive et ve düşündüğün şey gerçekleşsin. Akıllı gözlük projesi bunun somut bir örneğidir. Akıllara şöyle bir soru da gelebilir. Peki böyle teknolojilerle insanlar Star Trek'teki Borg'lara dönüşebilirler mi? Biliyorsunuz Borg'lar asimile eden bir türdür. Sibernetik organizma olarak da adlandırılabilirler. Kendi türlerinin mükemmel olduğunu düşünürler ve onlarla özdeşleşen mekanik gözleri vardır. Enerji frekansıyla beslenirler. Ortak bilince sahiptirler ve kolektif düşünürler. Yani bir Borg'un yaşamını tüm Borg'lar bilirler. Ve Borg'ların lideri Borg kraliçesidir. Star Trek filmlerinde her zaman ortaya çıkmaz. Ortaya çıktığında, göründüğünde de izleyiciler tarafından çok heyecanlı tepkilerle karşılaşılır. Bir Borg mu olacağız? Sibernetik organizmalara mı dönüşeceğiz? Bilmiyoruz. Fakat bu tarz kaygılar tabii ki olabilir. Şöyle bir şey de var. Bu kısa hikayede, Philippe Dick'e ait olan bu kısa hikayede Descartes karşıtı bir düşünce hakimdir. Bildiğiniz gibi Descartes cogito ergo sum der. Düşünüyorum, öyleyse varım. Fakat burada Philip bize şunu sorduruyor. Kafandan geçen düşüncenin sana ait olduğuna eminsin. Çünkü pekala beynine sahte anılar yerleştirilmiş olabilir. Ünlü bir nörobilimci olan Christopher Roe, 2012 senesinde yayımladığı Searching for the Memory isimli makalesinde bizlere Blade Runner, Bıçak Sırtı filminden bir replik ile hatırlatma yapar. Bildiğiniz üzere Bıçak Sırtı filminde Harrison Ford, Rick Deckard rolündeki dedektiftir. Kendisi yapay replikalara karşı savaş açmış bir karakterdir. Onları takip edip yok etmeyi amaçlamıştır. Bu yapay replikalardan bir tanesi de Ray Batty'dir. Filmin sonunda çatıda bir kovalama sahnesi vardır. Çok ikoniktir. Rick tam çatıdan düşmek üzereyken Ray onu kurtarır. Onu kurtardıktan sonra şu sözleri söyler. Birçok şeyi gördüm, yaşadım fakat all those moments will be lost in time like tears in rain. Bütün bu anılar, bütün bu dakikalar zamanda kaybolacak. Tıpkı gözyaşlarının yağmurda kaybolduğu gibi. Bu sözü söyledikten sonra yine şöyle der. Time to die. Şimdi ölme zamanı. Sonra gözlerini kapar ve yağmurda bu yapay replika, gerçek insan olmayan yapay zeka replikası yaşamını elveda eder. Tears in Rain, yağmurdaki gözyaşları, ölüm monoloğudur. Bu bir ölüm monoloğudur ve ölümün anılarına dair konuşması şeklinde algılanabilir. Şunu da belirtmeliyim ki "We can remember it for you who'll say" sizin için toptan hatırlayabiliriz kısa hikayesi filme dönüştüğünde Arnold Schwarzenegger'in başrolünü oynadığı Total Recall filminde senaryosu biraz değiştirilmiştir. Mesela Broda Doug filmin sonunda Mars'tadır yani kızıl gezegende. Biliyorsunuz ki Mars'ın %95'i karbondioksit gazından oluşmaktadır. Bu yüzden böyle bir atmosferde insan türünün bir takım özel giysiler ve oksijen desteği olmadan yaşaması mümkün değildir. Fakat tabii ki buna dair geliştirme çabaları NASA tarafından ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılmaya devam edilmektedir. Burada Doug filmin sonunda bu ortamda yanındaki kadın karakterle Mars yüzeyindedir ve de onun peşinde olan Interplan polisleriyle bir kovalama sahnesi vardır. Daha sonra Mars yüzeyindeki devasa blokları Mars'ın toprağına, yüzeyine büyük bir basınç sistemi oluşturulabilir. Devasa bir basınç sistemi oluşturularak kütleleri yerin altına doğru hızlı bir ivmeyle düşürülür ve de Mars yüzeyinin altındaki sular ortaya çıkar. Böylece oksijen de açığa çıkar. Doug ve yanındaki kadın karakter Mars ortamında acayip bir şekil değiştirme sürecine girmiş olmalarına rağmen son anda teneffüs ettikleri oksijenle beraber tekrar hayata dönerler. Filmde böyle bir son vardır. Fakat hatırlayacağınız üzere kısa hikayede yani hikayenin orijinalinde böyle bir son yoktur. Farklı değişiklikler de vardır. Mesela filmde Doug'ı terk eden Kirsten terk etme nedeni daha farklıdır. Orijinal hikayede Kirsten eşinin Mars saplantısı yüzünden onu terk etmiştir. Fakat filmde Kirsten Interplan'la işbirliği içerisinde olan başka bir ajandır ve onu kandırmaya çalışmıştır. Böyle değişik farklar da vardır ve aynı zamanda filmde hologramları da görürüz. Özellikle son sahnelerde Interplan'la olan kaçış ve mücadele kapsamında hologramlar Doug'ın oldukça işine yarar. Böyle bir teknoloji de film senaristi tarafından senaryoya dahil edilmiştir. Umarım sizin için toptan hatırlayabiliriz kısa hikayesini beğenmişsinizdir. Orijinalini de okumanızı tabii ki yürekten tavsiye ederim. Filmini izlemek isteyenler yani film adaptasyonunu izlemek isteyenler Total Recall'u özellikle Arnold Schwarzenegger'in başrolünde olduğu versiyonunu tavsiye ederim. Çünkü daha sonra 2010'lu yıllarda tekrar çekiliyor film. Fakat o oldukça daha farklı bir senaryo gelişimine maruz kalmış. O yüzden Arnold'un olduğu versiyon orijinale daha yakın. Sonuç olarak bu hikaye bize sahte anı yerleştirmenin mümkün olup olamayacağı üzerine fikir vermiştir. Bu bağlamda günümüzde hangi teknolojik çalışmalar yapılmaktadır ve bunların ilerideki gelişme şansları nelerdir? Bunlar arasındaki ilişkiyi de bize sorgulatmıştır. Ve bu kısa hikaye bize ünlü ressam Salvador Dali'nin 1931 senesinde tuvaline yansıttığı anıların direnci ya da belleğin azmi olarak da bilinir. Bu resmi hatırlatmıştır. Bu anıların direnci veya belleğin azmi olarak bilinen tablo hepimizin bildiği meşhur eriyen saatler tablosudur. Tabii ki şunu da belirtmekte fayda var. Dali 1931 senesinde bu resmi yaptığında Einstein'ın görelilik kavramı 1905 senesinde çoktan gerçekleşmişti. Biliyorsunuz Einstein kendisinden önce ışığın hızı sabittir diyen Newton'a karşı bir öneri geliştirmiş. Einstein fizik teorileri kapsamında hızın arttıkça zamanın yavaşladığını, bu yüzden zaman ve mekan ilişkisinin de birbirine bağlı olduğunu ortaya atmıştı. Zaman, mekan ve hareketin birbirine bağlı şeyler olduğunu vurgulamıştı. Bu tabloda da Salvador Dali anıların bellekte hatırlandığı sürece zamanın ne kadar yavaş ilerlediğini vurgulamaya çalışmış olabilir. Ya da belleğin azmi derken anıların beynimizde nasıl yer edindiğini. Bu hikayede de şahit olduğumuz gibi 9 yaşındaki bir çocuğun hafızasında yer edinen bir olayın onun yaşamında ne kadar çok etkili olabileceğini göstermiş olabilir. Programı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yayınlarımız her ayın 1. ve 3. haftalarında olacaktır. Bunu da lütfen bir yere not ediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın.
Bu arada son bir hatırlatma. Türkiye Bilişim Dergisi Bilim Kurgu Öykü Yarışı düzenlemektedir. Herkes için bilim kurgu fikri kapsamında 3 farklı yaş kategorisinden oluşan bir öykü yarışmasıdır. Öykülerinizi 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Türkiye Bilişim Derneği web sitesinden teslim edebilirsiniz. Bir sonraki programa dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.